Aurora'nın incileri, Nermin Bezmen.
Ayrım 21.
Cevaplarken onun son derece nazikçe kontrolünde olan duruşumu değiştirdim. Bara yüzümü dönerek kadehleri doldurmaya başladım. Ben mutluydum, hem de çok diye mırıldandım. Halbuki ben seni hep hüzünlü gördüm. Onun temasından kopmuş olmanın getirdiği rahatlıkla kendimi daha güvende hissediyordum. Yanılıyorsun dedim. Ben çok mutluydum. O zaman demek ki büyük bir yanılgıya düşmüşüm. Doldurup ona uzattığım martini kadehini aldı ve şerefe deyip benim kadehime değdirdikten sonra devam etti. Seni Londra'da müzede ilk gördüğüm gün aklımı başımdan almıştın. Olağanüstü güzelliğin ve zarafetinle. Ama aynı zamanda gözlerinin derinliğinde, zaman içinde kaybolmuşsun gibi bakan hüzünle. Aynen babaannemin tablosundan bildiğim o bakıştı. Sonra New York limanında seni arabadan inerken gördüm, aynı ifaden vardı. Ve Ezra'nın evinde, senin yaş günü partinin devamında. Piyanoyu çalarken yüzün bir hüzün tablosu gibiydi. Hepsinin sebebi vardı. Bütün hüzünlerin sebebi vardır. Büyük bir tesadüf olmalı. İnandırıcı olmak için bir şeyler anlatmam gerekiyordu. Kadehim elimde balkon tarafına doğru yürüdüm. Koltuklardan birini ona gösterip karşısına oturdum. New York yolunda çok yakın bir yol arkadaşımız ölmüştü. Gemiden indiğimizde onun yası içindeydim. Oturduğu koltukta öne doğru eğilerek elime dokundu. Çok üzüldüm. Gözlerimi dışarıya yağan kara çevirdim. Dudaklarımda acı bir tebessüm belirdi. Garip değil mi? Aynı gemi kocama da mezar oldu. Onu ne kadar özlediğini tahmin edebiliyorum. Sanmam gibilerden başımı iki yana salladım. Diğer defalarsa belki de aileme, savaştaki memleketime olan özlemimi, endişelerimi hissetmiş olabilirsin. Aslında iyi kamufle ettiğimi sanıyordum, yanılmışım. Belki başkalarını yanıltmış olabilirsin. İçkisinden bir yudum alıp devam etti. Hiç kolay olmamalı, hayatı yalnız başına göğüslemen. Yalnız değilim. Yüzündeki telaş ve endişe ifadesini görmemek mümkün değildi. Nedense bu cevabımı detaylandırıp onu rahatlatmak istemiştim. Celeste beni hiç bırakmadı dedim. Celeste, mürebbiyem, sırdaşım, ablam. Hele şimdi ailemden uzaktayken her şeyim, sevgili Celeste. Sonra Ezra var. Ne kadar sırdaşın? Kim? Celeste. Sorusunda plazadaki geceyi hatırlatan imayı sezmiştim. Kendimi aniden çırılçıplak hissettim. Yüzümü ateş basmıştı. Bu halimden keyiflenmiş olmalıydı, dudaklarında tatlı bir tebessüm belirdi. Gerektiği kadar dedim, kısa kesmek istediğimi ima ederek. Mektuplarımda ne yazdığımı hiç merak etmedin mi? Bunu sorarken sanki gerçekten okumadığıma inanmakta zorlandığını fark ettim. Kadehimi sehpaya bırakıp ayağa kalktım. Konsola doğru yürüdüm. Çekmeceden çıkardığım mektupları getirip kendisine uzattım. Hayretle kapalı zarflara baktı. Evet, belli ki merak etmemişsin. Kalbi kırılmıştı ama bir tesellisi vardı. Fakat saklamışsın. Neden? Ayağa kalkmıştı. İçkisini benimkinin yanına bıraktı. Elimi tutup sorusunu tekrarladı. Neden? Temasının yarattığı heyecanı hissettirmemek için büyük bir gayret sarf ederek gözlerine bakmaya çalıştım. Bilmiyorum. Doğru ve tek cevabım buydu. Şimdiye dek kendime de açıklayamamıştım. Bunun bir anlamı olmalı. Hayatta anlamsız şeyler yaptığım da oldu. Elleriyle yüzümü iki yanından avuçlayarak gözlerini gözlerime dikti. Yutkundum ve inatçı bir bakışla bekledim. Hiç sanmam dedi. Avuçları arasındaki yüzüme doğru eğildiği zaman önce başımı geriye çekmeye çalıştım ama sadece alnıma bir öpücük kondurup bıraktığında yaşadığım gerginlik çok anlamsız geldi. Çocukça davranıyordum. Kendime olan güvenim, hayata, kadere aldırmazlığım nerede kalmıştı? çok daha küçük ve tecrübesizken Nesim'le yaşadıklarımı, Nigel'ı ve kocamla olan ilişkisini kabullenmekteki cesaretimi düşününce, şu anki tedirginliğim bana çok yabancı geliyordu. Dudaklarını ve ellerini yüzümden çektiğinde aslında temasından ne kadar hoşlandığımı ve tenimde kalmasını istediğimi fark ettim. Aklımdan geçenlerin yüzüme yansımasından endişe ederek sehpadan kadehimi alıp balkon camından dışarıya bakmaya başladım. Huzursuz, bitmeyecek gibi gelen bir sessizlik olmuştu. Salonda sadece Puccini duyuluyordu. Cama vuran aksinden yanıma doğru yaklaştığını gördüm. Arkamda durduğunda plazadaki gece bir kez daha gözlerimin önünde canlandı. Onun elbisemi ve iç çamaşırlarımı nazik yumuşak temaslarla bedenimden kaydırıp yere indirdiğini, kolyemin üç sırasını takiben bedenimi okşamasını, elinin sırtıyla parmaklarını dokundurmadan omuzlarımdan boynuma, göğüslerime, karnıma doğru tüy gibi dokunuşlarla yolculuğunu hatırlarken, yeniden yüreğimdeki kuşların ve midemdeki kelebeklerin kanat çırptığını duymaya başladım. Gözlerimi kapattırıp, boynuma Aurora'nın kolyesinin dördüncü sırasını taktığında, kollarımın altından beni kucaklayıp göğüslerimi sarmış ve "Bu senin Aurora'm" diye mırıldanmıştı. Dedesinin babaannesine ısmarladığı her bir dizinin neyi sembolize ettiğini anlatmıştı. Bağlılık, aşk, doğurganlık ve cinsellik. Duygusallığım, cinselliğim, arzularım, hüzünlerim, içinde olduğum kaos, bütün hislerim, realitem ve hayallerim, masallarım. Hepsi harmanlanmış bir bütün olmuştu. Kollarını belime dolayarak, bir eliyle son inci damlasını avuçlayıp bedenime bastırırken, başını eğip dudaklarıyla dudaklarımı bulmuştu. Nesim'in ölümüyle ilgili gördüğüm vizyon, beni okyanusun buz gibi dokunuşuyla yarattığımız masal dünyasından uyandırmasaydı, beni kendine doğru çevirip kucakladığında, kadınlığımı ona sunmaya ne kadar hazırdım. Onun o gece ipek kurtasından kalçalarımı dalayan ateşini hatırlamam bile, o an bana değmemesine rağmen vücudumu alev gibi yakmıştı. Martinimden bir yudum alarak içimdeki alevi serinletmeye çalıştım. Kollarını sırtımdan sararak başını saçlarıma gömdüğünde, bedenimin tüm ağırlığı yok olmuş, sadece ve sadece çırpındıkça ağırlaşan bir yürekle kala kalmıştım. İtiraz edemedim, etmek istemedim. Gözlerimi kapadım ve başımı onun omzuna doğru bıraktım. Beni biraz daha kendine doğru çekti. Yanağımı, şakaklarımı öptü. Bana hatırlattığı onca tehlikeli arzuya rağmen sadece inanılmaz bir rahatlık, huzur hissettim. Bu defa cinsellikten, ihtirastan farklı, şefkat ve güven duygusuyla kolları arasındaydım. Nesim'in büyük bir aşkın yanı sıra hayatımda bıraktığı boşluklardan biri de, güvenin ve hayranlıkla sevildiğini bilmenin verdiği sıcaklık olmuştu. Aylardır kaybımı kabullenmek, acımı göğüslemek, hayatı taşımak, kuvvetli olmak için olağanüstü bir gayret sarf etmiştim. Belki de gücümün yettiğinden fazlasını harcamıştım, hüzünlerimin yaşamın önüne geçmemesi için. Ne kadar yorulduğumu hiç fark etmemiştim, ta ki bu ana kadar. Bütün sinirlerim, kaslarım gevşemiş, duygusallığım su yüzünde sürüklenen yaprak gibi yüzeye çıkmıştı. Bu duygusallığı kendisinden en çok kaçmak istediğim erkeğin kolları arasında yaşıyor olmam belki garipti, belki de en olağanıydı. Çünkü birbirimize olan yabancılığımız kadar gerçek bir yakınlığımız ve müşterek bir hikayemiz vardı. Sessizce ağlamaya başladım. Beni nazikçe kendisine doğru döndürdü. Kadehimi elimden alıp sehpaya bıraktı ve bana sımsıkı sarıldı. Başımı göğsüne yatırıp bir eliyle saçlarımı okşarken fısıldadı. "Ağla Aurora'm, ağla canım." Onunla cinsellikten uzak bir yakınlaşma yaşayabilmenin verdiği emniyetle, ellerimi ve yüzümü göğsüne dayayıp hıçkırıklara boğuldum. Madame Butterfly'ın veda aryası yüreğimdeki hüznü, yalnızlığı esir almış sürüklüyordu. Nesim'in ölümünden beri ilk kez Celeste hariç bir başkasının yanında böyle ağlıyordum. Sabırla saçlarımda, yanaklarımda gezinen okşayışlarla sakinleşmemi bekledi. Aylardır içine gömülmeyi arzu ettiğim yalnızlığımı, hüzünlü dünyamı, yeni sevgiler ve heyecanların getireceği kırgınlıklardan temelli koruyacağına inanarak oluşturduğum zırh, ilk defa kendini açıyordu. Hem de en çok saklanmak istediği insana. Ne kadar süre o vaziyette kaldık bilmiyorum. Hıçkırıklarıma hakim olabildiğim zaman yavaşça başımı kaldırdım. Gözlerinde bana duyduğu arzuyu, kırgınlığı, şefkati, karmakarışık ama hepsi benim için yaşayan hisleri görebiliyordum. Kollarını çözmeden uzun uzun yaşlı gözlerime baktı. Bakışlarını ayırmadan yüzünü bana doğru eğdi ve dudaklarının dolgun teması dudaklarımı buldu. Okşar gibi yumuşak ve sıcaklardı. Gözlerimi kapadım ve yanaklarımdaki yaşları öperek kurutmasına müsaade ettim. Öpüşleri tekrar dudağımda noktalandığında göğsüm yüreğimin deli gibi atışlarıyla adeta sıkışmıştı. Onun o gece mum ışığında amber rengi bal mumundan bir heykel gibi hareket ettikçe geniş omuzlarında, göğsünde, kas çizgilerinin arasında oynaşan pırıltılarla, gölgelerle karşımda duran vücudu ve bedenlerimizin sadece yüzeysel temasıyla yaşadığımız sevişmemiz gözümün önünde canlandı. Ve maceraya sürüklenmek için çok yanlış bir zamanda ve gafil avlanmak üzere olduğumu fark ettim. Başımı geriye çektim. Özür dilerim dedim. Özür dilerim, yapamam. Elimi alıp avucumu öptü. Seni hiçbir şey için zorlamıyorum. Yeter ki beni uzaklaştırma bir kez daha. Söz veriyorum, sen istemedikçe aramızda hiçbir şey olmayacak. Teşekkür ederim. Benimle kendini rahat hissetmeni istiyorum. Uzun zamandır şu an olduğum kadar rahat olmamıştım. Kapıdan girdiğimde öyle değildin ama. Aslında oldukça kaba davranmış olduğumu hatırlayıp mahcup gülümsedim. Umarım anlayışına sığınabilirim. Her zaman. Sonra emin olmak isteyerek sordu. Gerçekten şimdi daha iyi misin? Evet dedim, çok daha iyiyim. Ağlamanın bu kadar iyi geleceğini bilemezdim. Gözlerine bakarken kelimelerimin eksik kaldığını hissederek ekledim. Gözyaşlarıma omuz verdiğin için sağ ol. Umarım son gözyaşlarındır derken kollarımı okşadı. Sanırım artık gitmeliyim. Sesi kararsızdı ama bu akşamı bu dostane anıyla bırakmayı tercih ediyordum. Bir şey demedim. Elimi tuttu. Parmaklarını parmaklarımın içinden geçirip sıktı. Sanki gitmeden önce tenimde izini bırakmak ister gibiydi. Beraber kapıya doğru yürüdük. Beni bırakmadan koltuğun üzerindeki paltosunu aldı. Kapının önünde durduğumuzda avucunu avucuma iyice bastırdı. Parmak uçlarından bileğime sıcak bir duygu aktı. Gözlerinde zor dizginlediği arzu bakışlarını görebiliyordum. Yutkunduktan sonra sordu. Bir ara beraber akşam yemeği yiyebilir miyiz? Sanırım olabilir dedim gülümseyerek. Yarın akşam? Yarın. Cevabımı düşünmek için zaman kazanmaya çalışıyordum. Aptalca bir şeydi yaptığım. Zira nasıl cevap vermek istediğimi çok iyi biliyordum. Çocuksu oyunlardan uzak durmaya karar verdim. İkimiz de yetişkin insanlardık. Yarın çalışmam lazım, pazartesi olabilir dedim kararlılıkla. Yüzünde bembeyaz dişlerini gösteren kocaman bir gülümseme yayıldı. Harika, saat kaçta alabilirim seni? 9 çok geç olmaz umarım. Mükemmel, 9'da burada olacağım. Kapıyı açmıştım. Eşikten bir adım attıktan sonra aniden geri döndü ve çenemi tutup son bir kez dudaklarımdan öptü. Şimdilik hoşça kal Aurora'm. Hoşça kal. Sırtımı kapadığım kapıya dayayıp bir müddet durdum. Lalik Lady müstehsi bir ifadeyle gülümser gibiydi. Gariptir, Nazir'le geçirdiğim zamanın ardından eve eskisinden daha büyük bir yalnızlık ve boşluk hakim olmuştu. Nesim'in artık geri dönmeyeceğinden emindim ama hayatıma girebilecek bir başka sevgiyi de kendim iteliyordum. Bu düşüncelerle ağır ağır salona doğru ilerliyordum ki kapı ziliyle elimi yüreğime götürdüm. Nazir geri gelmiş olmalıydı. Koşar adımlarla kapıya döndüm ve bu defa ona sarılmak üzere heyecanla açtım. Karşımda coşkuma şaşıran Ezra durmaktaydı. "Hayrola prenses, böyle dört gözle beklendiğimi bilmiyordum. Nasılsın?" Kendimi toparlamaya çalıştım. Gülümseyerek, "Merhaba Ezra, ne hoş sürpriz," dedim. "Senin Southampton'a gideceğini zannediyordum." "Ancak toparlandım, şimdi gidiyorum prenses. Bir kez daha sorayım," dedim, "belki gelmek istersin diye." "Çok teşekkürler sevgili Ezra. Ama hepinize kâfi derecede yük oldum bu kadar zamandır. Birkaç gün kendi başımın çaresine bakmak istiyorum." Ezra iki adım içeri girip elini dostlukla omzuma yerleştirdi. "Sen kimseye yük olmadın prenses, hele bana hiç. Sen bana sevgili dostumun mirasısın." Ona minnet dolu bir tebessümle baktım. Birden gözlerindeki bakış annesinin söylediklerini hatırlattı ve sözleri takip etti. "Aslında bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ben seni hayatın boyunca kollayan erkek olabilmeyi isterdim." "Sen benim en iyi dostumsun Ezra ve öyle kalacaksın." İnce yüz hatlarındaki buruk ifadeyi anlamamakta ısrar ettim. "Biliyorum," dedi. "Ne zamanı ne yeri bu söyleyeceklerimin. Birkaç dakikan var mı, konuşabilir miyiz?" "Tabii tabii, girsene." Kapıyı kapadım. Ezra bana hediye verdiği heykelin yanağını okşarken fısıldadı. "Merhaba Lalik Lady, prensesime göz kulak oluyor musun?" "Yalnızca benimle konuşuyor," dedim, gülümseyerek ona elimi uzatıp. Ezra elimi tuttu ve yine az önceki tutkulu bakışlarla beni izledi.
"Neler oluyor?"
"Gel, seninle artık konuşmam lazım. Daha fazla kendime saklayabileceğimi sanmıyorum."
"Dinliyorum."
"Nesim'i ne kadar sevdiğimi biliyorsun, değil mi?"
"Evet, tabii biliyorum."
"Seni ne kadar önemsediğimi, sevdiğimi de biliyor musun ve ne kadar saydığımı?"
"Evet Ezra, bunların hepsinin farkındayım. Ben de senin için aynı şeyleri hissediyorum. Zaten onun için iyi dost değil miyiz?"
Ayrım sonu.